Atatürk ve Cumhuriyet.
Ayrım 40.
Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı yönetenlerin içinde yer alan bu kişiler Cumhuriyet düşüncesine tümüyle karşı çıkıyorlardı. Onların Ulusal Kurtuluş Savaşı'ndan anladıkları, Anadolu'nun düşman işgalinden kurtarılarak padişaha teslim edilmesiydi. Türk ulusunun bağımsızlık savaşını Osmanlı İmparatorluğu zamanında yapılan bitmez tükenmez savaşlardan farksız görüyorlardı. Saltanat ve ilafete bağlılığı asıl ilke olarak benimseyen bu kişiler kendi aralarında toplanıyorlar, ne yapılması gerektiğini tartışıyorlar, tutucu çevrelerle ilişki kurarak onların desteklerini sağlıyorlar ve halifeyi sık sık ziyaret ediyorlardı. Onların bu tür girişimleri de kısa zamanda karşıt tepkiler doğurdu. Kemalist milletvekilleri konuyu Halk Partisi grubuna getirerek genel görüşme açtırdılar. Sert geçen görüşmelerde Rauf Bey ve arkadaşları ısrarla kendilerini savundular. Halifeye saygı göstermenin herkese düşen bir görev olduğunu ve halifeyle hiçbir politik sorunun görüşmediklerini ileri sürdüler. Çok fazla sıkıştırdıklarında kendilerini akla çıkarabilmek için Cumhuriyet rejiminden yana fakat kişisel yönetime karşı bulunduklarını bazı yerlerde açıkladılar. İsmet Paşa grup görüşmelerinde Cumhuriyet'e karşı çıkanlara sert bir dil kullanarak çattı. Hilafetin savunulamayacağını, halife ve bu ülkeyi yönetmeye kalkarsa buna izin verilmeyeceğini belirterek Rauf Bey ile arkadaşlarının Cumhuriyet'e karşı tutumlarını değiştirip aynı parti içinde kalacaklar mı yoksa bir grup olarak muhalefet partisi kurmak üzere ayrılacaklar mı diye sordu. Rauf Bey açık ve dikkatli bir yanıt vererek halk egemenliğine olan inancını yeniledi ve hükümetle aralarında herhangi bir anlaşmazlık olmadığını, düşünceleri açıklamanın dürüstlük gereği olduğunu, muhalefet partisi kurmaya istekleri olmadığını ama kendisini partiden atarlarsa bu karara da saygı göstereceğini söyleyerek toplantıdan ayrıldı. Rauf Bey alkışlanınca konu fazla büyütülmeden kapatıldı ve ertesi gün Rauf Bey'in saltanata karşı Cumhuriyet'ten yana olduğunu belirten bir bildiri yayınlandı. Ali Fuat Paşa daha sonra Gazi Rauf Bey'in görüşleriyle ilgili olarak yatıştırmaya çalıştı. Mustafa Kemal bu eski ve yakın arkadaşlarıyla çatışmak işine gelmediği için bunlara karşı cephe almak üzere biraz daha beklemeyi uygun buluyordu. Zamansız karşı çıkış hoşnutsuz grupları birleşmeye itebilir ve parti parçalanabilirdi. Daha işin başlangıcında böyle bir durumun ortaya çıkması Cumhuriyet atılımının geri alınmasına kadar gidebilecek gelişmelerin başlangıcı olabilirdi. Sorun kapanmasa bile kesin çözüme bağlayabilmek için koşulların oluşumunu ve güçlenmeyi beklemek gerekiyordu. Karşıt güçlerin tepki gösterilerine kalkıştığı için bir toplumda Cumhuriyeti kurmak ve yerleştirmek zamana bağlı bir işti. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının böylesine bir sabırla girişimlerini sürdürmeleri en başarılı durumlarıydı. En küçük bir dikkatsizlik yeniden onarılamayacak durumlar veya sorunlar yaratabilirdi. Güçler dengesini iyi hesap etmek, yeni atılımlarda bu dengeye göre destek sağlamak gerekiyordu. Geleneksel yapısı henüz bozulmamış ve eski dönük alışkanlıkları sürüp gelen bir topluma çağdaş bir yönetim olarak Cumhuriyeti benimsetmek ve halkın desteğini Cumhuriyetçi atılımların arkasına almak son derece zordu. Cumhuriyet karşıtları halkın gelenekçi ve dinci yönüne ağırlık veriyorlar, kitleleri yeni rejime karşı ayaklanmak için kışkırtıyorlardı. Halifenin dinsel gücünü bu tip bir ayaklanma için dayanak yapmaya çalışıyorlardı. Cumhuriyetin yanı sıra yeni başlatılan devrimler ve reformlar da küçümseniyor, dinsel gerekçelere dayanılarak kötüleniyordu. Bazıları bunları çok aceleci ve diktatörce buluyorlardı. Bir bölümü de ekonomik girişimleri geri kafalı bularak eleştiriyorlardı. Günlük yaşamı ve devlet düzeninin dinde kurtaran, laikleştiren atılımlar en fazla eleştirilen, tepki yaratan girişimlerdi. Cumhuriyet rejimi genellikle faydasız ve değeri olmayan başarı biçiminde karalanıyordu. Onlara göre rejimin adı değişmiştir ama yöneticilerin kafası eski düşüncelerle doludur. Bu nedenle Cumhuriyet'in ilanının bir yararı olmamıştır. Hilafet ve saltanat yeniden istenirken dinsel kurumlar sonuna dek savunuluyor, din düzeninin en iyi düzen olduğu ileri sürülüyordu. Müslümanlık artık iyice politika alanına çekilmiş, Cumhuriyet Müslümanlarının dayanak noktası ve giderek politikası durumuna gelmiştir. Müslüman bir toplumda cumhuriyet yönetimine karşı eylemlerin ancak dinle bütünleşerek başarıya ulaşılabileceğine inanılıyordu. Bu tip gelişmelerde ister istemez kendiliğinden halifeliğin kaldırılmasına giden yolu açıyordu. Cumhuriyetin ilanından sonra dinsel kökenli tepkilerin ve bölgesel ayaklanmaların din adamlarının kışkırtmalarıyla gündeme gelmesi aslında halifeliği kaldırmak isteyen Mustafa Kemal için doğal gerçekler oluyordu. Halifeliğin kaldırılması aslında cumhuriyete karşı tepki gösterilerinin gelişim sürecinde bir dönüm noktası olmuştur. Bazı çevreler işi iyice yaygaraya vererek daha sert karşı çıkışlar yapmalarına karşın büyük çoğunluk hiç beklemediği böyle bir uygulama karşısında korkarak susmayı ve silmeyi seçmiştir. Zaman zaman patlak veren ayaklanmalara dolaylı yollardan destek sağlamaya çalışılmıştır. Kurtuluş Savaşı yıllarında bazı ordu komutanları aynı zamanda milletvekilleriydi. Yasalar o zaman bu duruma izin veriyordu. Utku kazanıldıktan sonra yeni devletin temelleri atılırken cumhuriyet karşıtları ordunun içine de girmişlerdi. Ali Fuat, Kazım Karabekir ve Refet Paşalar artık Atatürk'ün karşısında yerlerini alıyorlardı. Bu paşalar Rauf Orbay ve Adnan Adıvar'la işbirliği yaparak ortak bir tutum izliyorlardı. Rauf Bey başkanlıktan çekildikten sonra orduyu kazanmaya çalıştı. Cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması gibi olaylar bu kişileri birbirlerine daha çok yakınlaştırdı. Hazırlanan plana göre paşalar orduyu istedikleri yönde kazandıktan sonra milletvekilleri sıfatlarının da yararlanarak meclis içinde karşıt politika yapmaya başlıyorlardı. Saltanatçı çevreler ve İstanbul basını böyle bir eylem için uzun bir süredir çalışıyorlardı. Musul sorununun alevlendirdiği bu sırada Ali Fuat ve Kazım Paşalar komutanlıktan çekildiler. Atatürk de ordu komutanlarına milletvekilliğinden çekilmeleri için bazı yazılar gönderdi. İki komutan dışında bu istek benimsendi ve böylece Mustafa Kemal orduda kendisine bağlı komutanlar dışındakileri çıkardı. Bu olaydan sonra Türk ordusu tümüyle Atatürk'ün arkasında Cumhuriyet ve devrimlerin başlıca destekçisi ve bekçisi olmuştur. Atatürk'ü güç durumda bırakmak için can alıcı bir zamanda ordudan çekilen Ali Fuat ve Kazım Paşalar kamuoyu önünde kötü bir duruma düştüler. Eski görevlerini yeni komutanlara devredene kadar meclise alınmadılar. Ordudan ayrılan komutanlar milletvekilliğini bırakarak asker kalmak isteyen Rifet Paşa'yı kararından döndürdüler. Bir süre sonra Atatürk'ün karşısındaki tüm milletvekilleri birleşerek Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kurdular ve örgütlü muhalefete başladılar. Dipnot 44 Ahmet Mumcu AGE sayfa 131. Cumhuriyet ve Atatürk'e kişisel nedenlerle karşı çıkanlar onun eski arkadaşlarıyla İttihat Terakki üyeliği yapanlardı. Atatürk'ün eski arkadaşlarının cumhuriyet düşmanlığı, düşünsel nedenlerden daha çok kendi özel koşullarından ileri gelen duygusal ve kişisel nedenlere de dayanıyordu. Ulusal kurtuluşun başarıya ulaşmasına kadar süren beraberlik, yeni devlet ve düzen kurulurken bitiyordu. Eski olan duygusal bağlılık, bu eski komutanları Atatürk'ten ayırıyor, onun geleceğe dönük düşüncelerini anlayabilmelerini önlüyordu. Eski arkadaşların ayrılığı ve karşıtlığı tümüyle duygusal ve kişisel bir tutum olarak nitelenebilir. İttihat ve Terakki üyeliğinden gelenlerse vatanı ve ulusu yalnızca kendilerinin kurtarabileceklerine inanıyorlardı. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın en zor günlerinde bile Rusya'da Turancılık düşleri ardında koşan Enver Paşa ile haberleşmeyi kesmemişlerdir. Ne var ki Enver ve Cemal Paşaların yurt dışında öldürülmelerinden sonra bu umutları biraz sarsılmıştır. Kendi aralarında yeniden örgütlenerek bir siyasal parti aracılığıyla iktidara gelmek istiyorlardı. İttihatçıların da Atatürk'e karşıt olmalarının altında çoğunlukla kişisel nedenler yatıyordu. Atatürk'e yaklaşmayı başaramayanlar hemen karşısına geçiyorlardı. Ne var ki Mustafa Kemal kendisine inanmış ve ulusal kurtuluş safında içtenlikle toplanmış olan eski iddiatçıları kadrosuna alıyordu. Komitacılık anlayışından bir türlü sıyrılamayan iddiatçılar Mustafa Kemal'in liderliğini içlerine sindiremiyorlar, bu nedenle karşıt eylemleri örgütlüyorlar, işi suikast düzenlemeye kadar götürebiliyorlardı. Osmanlı İmparatorluğunu batıran iddiatçılara yeni cumhuriyeti yolundan alıkoymalar için izin verilmediği, gerektiği zaman sert önlemlere gidildi. Cumhuriyete karşı tepkiler yer yer bazı bölgesel ayaklanmalara neden oldu. Bunların içinde en ciddi ve büyük olan Şeyh Sait ayaklanmasıdır. Bu ayaklanma Cumhuriyet tarihinin önemli bir dönüm noktasıdır. Olay üzerine hem ülkenin koşulları hem de yeni devletin politikasında büyük değişiklikler görülmüştür. Cumhuriyet yönetimine karşı çeşitli bölgesel direnmeler ve ayaklanmalar özellikle feodal ve hilafetçi güçlerin öncülüğüyle zaman zaman görülüyordu. Ne var ki hiçbirisi Şeyh Sait isyanı düzeyinde büyüklüğe ulaşamamıştı. Şeyh Sait ayaklanmasının önemi biraz da ortaya çıkma nedenlerinden ileri geliyordu. Daha Osmanlı İmparatorluğu zamanında İngiltere, doğuda bir Kürdistan devleti kurdurarak Rusya ile İngiliz çıkar bölgeleri arasında bir tampon devlet oluşturma çabası içindeydi. Özellikle Orta Doğu'da çok zengin petrol yataklarının bulunması ve petrolün giderek ekonomide ön plana geçmesi Kürdistan diye bir devletin kurulmasının İngiliz çıkarları açısından gerekli kılıyordu. Böyle tampon ve kukla bir devletle petrol çıkarlarını güvence altına almak en elverişli yol görünüyordu. Ulusal Kurtuluş Savaşı sırasında Türk halkının canla başla savaşarak ulusal sınırlar çerçevesinde bağımsızlığını elde etmesi hazırlanan emperyalist çıkar planlarını bozdu. Utku'nun elde edilmesinden sonra imzalanan Lozan Antlaşması da Kürdistan düşünü iyice yıktı. Petrol çıkarları nedeniyle Musul sorunu İngiltere ile Türkiye'nin arasında açılıyordu. Musul ve Kerkük alanındaki petrol yataklarını Türkiye Cumhuriyeti'ne kaptırmak istemeyen İngiltere yeniden kışkırtma yöntemine başvurdu. Büyük bir ayaklanma Türkiye'yi köşede sıkıştırdı, İngiltere'ye zaman ve tutum özgürlüğü kazandırdı. Lawrence gibi casusların da katıldığı çalışmalar sonucunda hazırlanan plana göre Muş, Diyarbakır merkez olmak üzere Güneydoğu Anadolu Türkiye'den ayaklanmayla koparılacaktı. Ayaklanma bağımsızlık getirmese bile yarattığı kargaşalıkla Musul sorununda kozları İngiltere'nin eline verecekti. Dipnot 45. Cahit Düzel, İngiliz hükümetine sunulmuş gizli raporlardan. Doğu Anadolu Olayları 1924-1938 Politika Gazetesi 18-1-1977 26-2-1977. Güneydoğu ayaklanması için seçilen Şeyh Sait, Nakşibendi tarikatının önde gelenlerindendi. Kürtçülük propagandası halkı etkilemiyordu. Bölge halkı yüzyıllarca birlikte savaşmış kaynaşmıştı. Dinsel bağlar daha ön planda olduğu için ayaklanma Kürtçülük bayrağı altında ilgi toplayamayacaktı. Saltanat ve hilafetin kaldırmalarından yararlanarak dinin elden gidişi propagandası yapılabilirdi. İsyana tüm tutucu ve gericiler umut bağlamışlardı. Ülkeden kaçan padişah gazetelere demeçler vererek tahtına dönmek istediğini söylüyor ve İngiltere'nin denetimi altında İngiliz kışkırtıcılığına katılıyordu. Ayaklanma başladıktan sonra dinsel içerikli başkaldırı bildirileri İngiliz uçaklarından bölge halkına dağıtılıyordu. Bir iki ay içinde Şeyh Sait ve başkaldıranlar bölgede birçok kenti ele geçirdi. Din adına yola çıkıldığı için ilgi büyüyor, bölge halkı isyancıların yanında yer alıyordu. Tam bir karşı devrim eylemine dönüşen ayaklanma, Cumhuriyet'in birlik ve bütünlüğünü bozmanın yanı sıra varlığını da tehlikeye düşürüyordu. Dine dayanarak Güneydoğu Anadolu'nun bağımsızlığa kavuşturulması istenirken, amaç daha sonra Cumhuriyet'in kaldırılarak padişahın yeniden tahta oturtulmasına dönüştü. Ayaklanmaya ilafetçi ve saltanatçı güçlerin de katılması, sahip çıkması amacı değiştirdi, giderek genişletti. Şeyh Sait ayaklanması kısa bir sürede Cumhuriyet'e karşı eylem görünümü kazandı. Tüm ülkede havada birden değişiklik oldu. Cumhuriyete ve devrimlere karşı yükselen çatlak sesler yayılmaya başladı. Tam bu sırada hükümet değişti. Yeni kurulan hükümet ise takrir-i sükun yasasıyla göreve başladı. Bu yasa olağanüstü önlemler alınabilmesi için hükümete yetkiler veriyordu. Ankara ve ayaklanma bölgesinde istiklal mahkemeleri kuruldu. Siyasal önlemleri, askersel önlemler izledi. İsyancılar Diyarbakır'da kesin bir yenilgiye uğratıldılar. Atatürk yayınladığı bildiriyle ulusu cumhuriyeti korumak amacıyla göreve çağırdı. Doğudaki 3. ordu ayaklanmaya karşı geniş bir hareket başlattı. Şeyh Sait'in yağmaladığı bölge halkı da ordu birliklerine yardıma başlayınca ayaklanma 3. ayında bastırıldı. İsyancıların çoğu istiklal mahkemelerinde yargılanarak asıldılar. Böylece Cumhuriyet'e yönelik en büyük ayaklanma Cumhuriyet ordularınca amacına ulaşamadan önlendi. Güneydoğu ayaklanmasının Cumhuriyet olgusu açısından getirdiği önemli dersler vardır. İngiltere gibi güçlü Batı devletleri Orta Doğu'da güçlü ve çağdaş bir devlet istememişlerdir. Petrol çıkarları onları kukla devlet aramaya itmiştir. Böl ve yönet uygulaması bu bölgede de yürütülmüştür. Atatürk'ün ulusal ant sınırları içinde birlik ve bütünlüğü sağlayarak çağdaş bir cumhuriyet kurması hem Batı'nın emperyalist ülkelerini hem de komşuları rahatsız etmiştir.
Ayrım sonu.